Dünden yarına Türkiye.
İyi günler değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata dönüşünü, bu çerçeve içerisinde Demokrat Parti'nin iktidara gelişini ve Demokrat Parti'nin iktidar yıllarını, 27 Mayıs darbesini, darbe ile beraber ortaya çıkan problemleri, yeni rejim kurma gayretlerini, bunun bir vesayet rejimi olarak ve aynı zamanda içinde zaman zaman müdahaleciliği, askeri müdahaleciliği de barındıran bir vesayet sistemine dönüşme sürecini ve bunun karşısında da siyasetin mücadelesini, dünyadaki gelişmeler, ekonomideki gelişmeler, zaman zaman kültür ve sosyoloji alanındaki gelişmelerle beraber değerlendirmeye çalışıyoruz. 1968 yılına gelmiştik. 1968 yılı hem dünyada hem Türkiye'de öğrenci olaylarının ortaya çıktığı ve buna bağlı olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin protesto edildiği, Doğu bloğunda da Sovyet karşıtı eğilimlerin güçlendiği bir dönemdi. Türkiye 1967'den itibaren bu istikamette zaten ilerliyordu. Türkiye'deki öğrenci olayları 27 Mayıs darbesinin öncesinde de gerçekleştiği için bunun basit bir öğrenci olayı değil, aynı zamanda iktidarı etkileyecek veya değiştirecek, yeni bir darbenin önünü açabilecek eylemler olup olmadığı da bir endişeye konu oluyordu. Nitekim 68 yılında bu bakımdan bir takım eylemlerin zaman içerisinde çok ciddi politik bir karakter kazandığını, bunun Türkiye İşçi Partisi'nde değişikliklere yol açacak bir şiddeti ve devrim anlayışını öne alan bir eğilim açtığını geçen hafta ele almış konuşmuştuk. Bu yıl mesela kısaca hatırlatalım, 3 kuvvet komutanı emekliye sevk edildi. Bu özellikle 27 Mayıs darbesi, sonra Talat Aydemir darbe teşebbüsleri yaşamış bir ülkede ciddi bir gelişmeydi. Bu gelişme bir merak konusu oldu. Genelkurmay Başkanı'nın Cemal Tural'ın bir tasarrufu mu yoksa hükümetin bir tasarrufu mu, bunlar konuşuldu, yazıldı, çizildi. Nihayetinde başbakan kendi tasarrufları olduğunu açıkladı ama bunların hala bugüne kadar da çok netleşmeyen bir gri alanda gerçekleştiğini hatırlatalım. Bu dönemde yine ifade etmiştik, bir seçim gerçekleşiyor, ara seçim. Burada Adalet Partisi'nin güçlü bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. 69 yılı ise seçimlerin zamanı gelmişti ve de yeniden seçime gidildi. Bu seçimlerde yine zafer Adalet Partisi'nin oldu. Hemen seçimleri söyleyeyim, yani sonuçları öyle devam edelim. Adalet Partisi %46.5 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi %27.3. Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan parti, %6.6. Millet Partisi 3.2, Milliyetçi Hareket Partisi %3, Türkiye Birlik Partisi %2.küsür, Yeni Türkiye Partisi yine 2.küsür, Türkiye İşçi Partisi de %2.küsür, Bağımsızlar da %5.5 civarında, yani yüksek bir oy aldı. Adalet Partisi 65 seçimlerinde %53'e yakın oy almıştı. Oyu azaldı ama yani yine muazzam bir oy, %46.5 ve Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette olmasına rağmen oy kaybetti. Evet, seçimlere dönelim şimdi. Ekim ayı milletvekili genel seçimlerinin 4 yılda bir yenilenmesini hükme bağlayan 61 Anayasası'nın 69. maddesi uyarınca seçim ayıydı. Yeni seçim anayasanın öngördüğü normal zamanında yapılacaktı. Bununla birlikte 65'teki seçimlerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mutlak bir çoğunluk sağlayan Adalet Partisi Milli Bakiye Sistemi'ni 1 Mart 1960'da yürürlükten kaldırmıştı. Yeni seçimde milletvekillerinin partilere göre dağılımında nispi temsil esası uygulanacaktı. Bu 65'te konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. 65'te özellikle bir tek başına iktidarı engellemek ve küçük partileri avantajlı kılmak için seçim sistemiyle oynanmıştı. Adalet Partisi bunu değiştirdi ve bu küçük partilerin aleyhine oldu. Milletvekili genel seçimi 12 Ekim'de yapıldı ve seçimlere 8 siyasi parti katıldı. Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçildikten sonra 50'deki seçime 3, 54, 57 ve 61'deki seçimlere 4, 65'teki seçimlere 6 siyasi partinin katıldığı göz önünde bulundurulursa bu bir rekor anlamına geliyordu. İlk defa bu kadar çok partinin katıldığı bir seçim söz konusuydu. Bu aynı zamanda siyasetin, sosyolojinin çeşitlendiğini, köyden kente göçün, sanayileşmenin, fikri akımlardaki ayrışmanın, siyasi yeni fikirlerin ortaya çıkışının veya bunların var olanlarının kendini ifade edişi ve partileşmesinin beraberinde getirdiği bir dönemi işaret ediyordu. Ve bu tabii aynı zamanda hani merkez kaç güçlerin harekete geçtiği, özellikle merkez siyasi partilerin dikkatle takip edilmesi gereken, güç mü kaybedecekler, buradan yeni bir siyasi parçalanma mı çıkacak sorularının sorulduğu ki ifade ettik seçimlerde iki parti, Merkez Partisi de oy kaybetti. Adalet Partisi'ninki yine anlaşılabilir çünkü neticede İktidar Partisi ve %46,5 kadar tek başına iktidarı devam ettirecek kadar oy almış olmakla beraber bir diğer Merkez Partisi olması beklenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy kaybetmesi gerçekten bu bakımdan dikkat çekiciydi. Bu dediğimiz gibi siyasi yelpazedeki çeşitlenmeyi de ifade ediyordu. Bir rekor da seçime katılma oranında yaşandı. Çok partili sisteme geçildikten sonra 65'te %71,3 ile en alt düzeye inen seçime katılma oranı bu kez %64,3'e kadar gerilemişti. Bu da dikkate değer ve siyasetteki bir zafiyete bir ölçüde işaret ediyor. Ama bu da anlaşılabilir dediğimiz gibi darbeciler ve onların hala orduda, mecliste ağırlıklarının devam etmesi siyasetin çözüm üretme kabiliyetine ilişkin ve hani verilen oyların amacına ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin soru işaretlerini ortaya koyuyordu. Adalet Partisi 65'e göre oy kaybına uğramışsa da yine de seçimlerden zaferle çıktı. %46,5 oyla 256 milletvekili çıkan Adalet Partisi Millet Meclisi'nde bir kez daha tek başına çoğunluğu sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları da Adalet Partisi gibi 65'teki düzeyinin gerisindeydi. Ana Muhalefet Partisi %27,3'lük oy oranıyla 143 milletvekilliğini çıkardı. Öteki küçük partilere gelince ortanın sol hareketine karşı çıkarak CHP'den kopanların kurduğu Güven Partisi %6,6'lık oy oranıyla 15 milletvekili çıkardı. Böylece Adalet Partisi ve CHP'den sonra tartışmasız üçüncü parti olduğunu göstermiş oldu. Oyların %5,2'si Millet Partisi. Millet Partisi daha önce de Osman Bölükbaşı isminden hatırlayacağımız bir parti 6 milletvekilliği kazanırken Milliyetçi Hareket Partisi %3 oy aldı. Sadece 1 milletvekili çıkarabildi. Daha az oy alan Türkiye Birlik Partisi %2,8, Yeni Türkiye Partisi %2,2 ile 6 milletvekili çıkardı. Demek ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye genelinde oy alırken Türkiye Birlik Partisi ve Yeni Türkiye Partisi belli bölgelerde daha çok oy almış. O yüzden daha çok milletvekili çıkarıyor. Türkiye İşçi Partisi ise 65'teki %3'lük oy oranını hemen hemen muhafaza etti. 2,8 nispetinde oy aldı. Partinin çok önemli bir oy kaybı yoktu ama seçim kanununda yapılan değişiklikle bu partinin aleyhine bir sonuç çıktı. 65'te 15 milletvekili çıkaran Türkiye İşçi Partisi 69'da Millet Meclisi'nde bu kez sadece 2 milletvekili çıkarabildi. Öte yandan seçimlerin %5,6 olan bağımsız adayların aldığı oy ve 13 bağımsız adayın milletvekili seçilmesi de ayrıca kayda değer. Bu da bir başka rekor Cumhuriyet tarihinde. 50'de 3 bağımsız adayın milletvekili seçilmesinden sonra 54'te sadece bir bağımsız aday milletvekili olabiliyor. O tarihten sonra da hiç bağımsız aday milletvekili seçilememiş. Bu bağımsız adayların varlığı ve bu kadar çok olması da tabii biraz önce konuştuğumuz bu siyasi yelpazedeki parçalanmanın, merkezin güç kaybetmesinin bir sonucu. Bunu da ifade edelim. Bu siyasi partilerin biraz merkez siyasi partilerin güç kaybetmesi anlamına da geliyor. Veya belli kesimleri temsil edemediği anlamına da geliyor. Millet Meclisi'nin toplandığı 22 Ekim'de eski başkan Ferruh Bozbeyli yeniden başkan seçildi. Seçimle birlikte başbakanlıktan istifa eden Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından bir kez daha hükümeti kurmakla görevlendirildi. Süleyman Demirel'in 3 Kasım'da açıkladığı hükümet güven oyu alarak çalışmalarına başladı. Şimdi bütün bunlara rağmen ortada hani siyaseten işleyen bir sistem, çoğulcu temsil edilen bir hani farklılıkların temsil edildiği bir meclis var. Dolayısıyla aslında demokrasi işliyor. Ama bir yandan da bu bir takım tahrikler devam ediyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri karşıtı gösteriler ve bundan kaynaklanan çatışmalar. Çünkü bu gösterilerle beraber diğer öğrenci grupları, diğer siyasi görüşlerle aralarında artık bir gerginlik çıkmaya başlıyor. Daha önce de anlatmıştım geçen hafta. Okullardaki o boykot işte öğrenci hareketleri sırasında sol gruplar okullarda tam bir hakimiyet kuruyor. Bu da o eylemlerden bağımsız olarak bir hakimiyet mücadelesine yol açıyor. Bu ciddi anlamda öğrenci olaylarının mahiyet değiştirmesine yol açacak, karşılıklı çatışmalara yol açacak gelişmenin işaret taşları aslında. Sonra bir başka önemli husus, bu geçtiğimiz sene 67'de de Osmaniye'de olmuştu, hatırlayacaksınız, geçen hafta anlatmıştık. Böyle bir tahrik gerçekleşmiş ve bu tahrik ile bir çatışma çıkarılmak istenmişti. Bu sefer aynı şey Kayseri'de gerçekleşiyor. Kayseri'de Türkiye Öğretmenler Sendikası Kongresi 7 Temmuz günü toplanıyor. Burada kimlik belirsiz kişiler bir takım tahriklerde bulunuyorlar. Öğretmenlerin dine karşı olduğunu, yok işte din aleyhinde bir takım faaliyetler olduğunu söylüyorlar. Kayseri Valisi Abdullah Asım kongreyi tatil ediyor Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın. Ancak ertesi günde bir takım kişileri galeyana getirerek Alemdar Sineması'nın etrafında kongrenin yapılacağı yerde toplanıyor ve binayı ateşe veriyorlar. Güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor. Bunun üzerine askeri birlikler getiriliyor. Olaylar hızla yayılıyor bu arada. Türkiye İşçi Partisi İl Merkezi, TÖS Şubesi, Türkiye Öğretmenler Sendikası Şubesi, Öğretmenler Derneği, bir takım sol yayınların bulunduğu bazı kitap evleri tahrip ediliyor. Gösteriler devam ediyor Cumhuriyet Meydanı'nda. Kongre dolayısıyla otellere gelmiş olan öğretmenlere yönelik bir saldırı söz konusu veya onlara yönelik bir tavır söz konusu oluyor. Ama neticede idare duruma hakim oluyor. Öğretmenler tahliye ediliyorlar. 15 saldırgandan 5'i tutuklanıyor. TÖS Başkanı Fakir Baykurt Ankara'da düzenli basın toplantısında hükümeti ve Kayseri Valisi'ni ağır bir şekilde eleştiriyor. Öğretmenler dine saygılıdır diyor. TÖS Kongresi 10 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşiyor. Bülent Ecevit kongreye gidiyor CHP Genel Sekreteri ve kongrede konuşturulmuyor. Protesto ediliyor. CHP bu olaylara kayıtsız kaldı diye. Yani bu daha büyük bir olay. Demek ki o dönemde sonradanki hadiselere bakınca idarenin gayretiyle beraber önlenmiş ama bu tür tahriklerin olduğu olacağı anlaşılıyor. Başbakan Demirel Türkiye'de amatör ve profesyonel tarihçiler var şeklinde tarihe geçecek bir laf ediyor. Yani hakkı tabii Sayın Rahmetli Demirel ama şunu ortaya koyuyor. Yani başbakan olmasına rağmen maalesef bu tahriklerin önüne geçemiyor. Çünkü biraz önce ifade etmiştim, 27 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yani bir seçilmiş hükümet, bir de onun dışında bu vesayetçi sistemden, o 27 Mayıs'çıların kurduğu nizamdan kaynaklanan ikili bir yapı var. O zamanla bu ikili yapı kendi içerisinde de mücadelelere girişecek. Yani hem kendi aralarında hem de kendi içinde meşru hükümetin dışındaki yapının bu tür tahrik ve saldırılardaki rolü, yani sayın o dönemin başbakanı Demirel'in ifadesiyle Türkiye'deki amatör ve profesyonel tahrikçilerle ilişkisi her zaman tartışma konusu olacak. Bu arada politik tartışmalar çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Daha sonra işte bu politik tartışmaların veya bir takım arayışların nelere yol açacağını 70-71'de yeniden göreceğiz. İşte Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni adıyla bir kitabı çıkıyor. Bu kitap parlamenter sistemi ya da demokratik sistemi yetersiz gören, bunun da kalkınamayacağımızı düşünen, bunun bir aldatmacı olduğunu düşünen ve 27 Mayıs'ın daha radikalleşmiş bir versiyonunu, Arap dünyasındaki Baas tipi bir sosyalizmi esas alan bir bakış açısını temsil ediyor Doğan Avcıoğlu. Ve Doğan Avcıoğlu'nun tezleri özellikle bazı subaylar, işte yüksek düzeydeki memurlar, öğrenciler arasında yaygınlık kazanıyor. Tabii Doğan Avcıoğlu'nun tezi aynı zamanda mesela Türkiye İşçi Partisi'nin içerisinde de yarılmalara, tartışmalara sebebiyet veriyor. Türkiye İşçi Partisi'nin demokratik bir şekilde parlamenter sistem içerisinde mücadele anlayışına karşı olan eğilimi de temsil ediyor. Bu yüzden Türkiye İşçi Partisi güç kaybedecek. Dediğim gibi bu eğilim hani giderek güç kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla buradaki 67-68'de daha öncesinde olup bitenleri daha sonra olup bitenlerle beraber düşündüğümüzde maalesef buradan antidemokratik bu hazırlıkların o 27 Mayıs öncesinde başlayan ve 27 Mayıs sonrasında giderek artan darbecilik eğilimlerinin devam ettiği, güçlendiği, bu sefer ordunun yanı sıra bir takım ideolojik grupların da dahil olarak orduyu kullanmak suretiyle yeni darbeyi daha ideolojik bir çerçeveye çekecek bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu arada ordu içerisinde de hareketlenmeler devam ediyor. İşte geçtiğimiz sene 3 kuvvet komutanının görevden alınmasından bahsetmiştik ama bu netice itibariyle bir çözüm getirmiyor. Aşağıdan yukarıdan orduda kaynama devam ediyor. Çünkü dediğimiz gibi darbecilik virüsünün bir ülkeye, bir orduya, bir devlete girmesinin meydana getirdiği tahribatın ölçülebilir bir tarafı yok. Çok ağır bir tahribat Türkiye'de bırakmış durumda. Yani seçimin olduğu yıllarda bu tür faaliyetler ve hazırlıklar söz konusu. Halbuki çoğulcu, birbirinden farklı görüşlerin temsil edildiği ve seçimlerde oy göstererek meclise girebildiği bir işleyen sistem var. Ama bu sistemi yeterli görmeyen işte radikal akımların geliştiği ve demokratik Mehmet Ali Aybar'ın söylediği güler yüzlü işte hürriyetçi sosyalizmi boğduğu, onu bir seçenek olmaktan çıkardığı bir dönem söz konusu olacak. Bu konuyu ve 69 yılında gelişen diğer hadiseleri konuşmaya devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden Yarına Türkiye.